11. Bölüm Doğaüstü Niyet. Bir önceki bölümde eski antlaşmanın Mesih'i göz önündeyken fark ettirmeden nasıl takdim ettiğini gördük. Aden'i eski haline getirmek ve insanoğlunu günahtan kurtarmak için Tanrı'nın planının anahtarı Mesih'in İsa'nın çarmıhta ölmesi ve ardından ölümden dirilmesiydi. Tanrı yalnızca insan formuna bürünerek Davut'un soyundan gelen bir insan kralın günaha düşmeden ve ruhsallıktan sapmadan halkını yöneteceğini garanti edebilirdi. Bir tek o kral halkının yerine ölüp ölümden dirildiğinde Tanrı aynı anda hem hakkıyla günahı yargılayabilir hem de kurtuluş sağlayabilirdi. Yalnızca Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi düşmüş insanların hala Tanrı'nın aile meclisinde yer edinmelerini, başlangıçta planladığı gibi yenilenmiş Aden'e ait krallığın yönetiminde olmalarını sağlayacaktı. Fakat bunun için gerekli olan her şeyi bir düşünün. Karanlığın doğaüstü güçlerinin gerçek anlamda ne yaptıklarını anlamadan insanları İsa'yı öldürmek için manipüle ettiklerinden Tanrı'nın emin olması gerekiyordu. Paulus'un Korintlilere söylediği gibi 1. Korintliler 2:6-8 sonuçlarının ne olacağını gerçekten bilselerdi Rabbi asla çarmıha germezlerdi. İsa'nın yaşamı ve hizmeti o arka plandan izlendiğinde daha fazla anlam kazanabilirdi. Yeni antlaşma okuyucuları için örneğin İsa'nın hizmetinin çarmıha doğru gidiyor olmasının bir şekilde tesadüf izlenimi uyandırması kolaydır. Sonuçta müjdeler her zaman aynı olayları bildirmiyor. Örneğin İsa'nın doğumu yalnızca ikisinde bulunuyor. Matta ve Luka. Ve sadece biri yıldız bilimcilerden bahsediyor. Matta 2. Farklı müjdelerde olaylar zaman zaman kısmen farklı sırada görünüyor. Ancak müjdelerde hastaları iyileştirmek, Tanrı'nın krallığı hakkında vaaz vermek, günahkarları bağışlamak, ikiyüzlülükle yüzleşmek gibi çarmıha gerilme ile sonuçlanan İsa'nın kaydedilen o eylemleri ara sıra mucizevi şeyler yapan seyahat halindeki bir yıldız bilimcisinin rastlantısal eylemlerinden çok daha fazlasıydı. Müjde hikayelerinde görünenden çok daha fazlası vardır. İsa'nın ne yapıyor olduğuna dair önemli bir alt metin mevcuttur. Kötü olanın zekayla alt edilmesi. İsa'nın halka açık hizmetinin başlangıcını işaretleyen olay İsa'nın vaftiziydi. Orada Tanrı İsa'yı herkesin önünde açıkça kendi oğlu olarak tanıttı. Markos 1:11. Ve orada vaftizci Yahya İsa'yı dünyanın günahını ortadan kaldıran Yuhanna 1:29 kişi olarak tanımladı. Yuhanna'da bu sözleri okuduğumuzda hemen çarmıha gerilme olayını düşünüyoruz. Ancak Yuhanna'nın öğrencileri bunu düşünmüyorlardı. Açıkçası kimse bunu düşünmüyordu. Hizmetinin sonuna yaklaştığında, vaftizinin ardından 3 yılı aşkın süre sonra İsa ölümünden bahsetmeye başladı. Kendi öğrencileri ise bu fikri reddettiler. Matta 17, 22-23, Markos 9, 30-32. Rablerinden en son işitmeyi bekledikleri şey onun çok yakında ölecek olmasıydı. Bu deli saçmasıydı. İsa'nın çarmıhta ölümünün başından beri planın ta kendisi olduğunu anlamadılar. Peki bunu neden anlamadılar? Çünkü bir önceki bölümde tartıştığımız üzere plan eski antlaşmada tam bir netlikle sunulmamıştı. İsa vaftizinden sonra iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. Matta 4:1, Markos 1:12, Luka 4:1-13. İsa'yı ayartmaya gelen ayartıcı bize İblis'in İsa'nın kim olduğunu bildiğini anlatıyor. O, Tanrı'nın yeryüzündeki özerk yönetimini yeniden kurma görevindeki Mesih'ti. Sonuçta mesedilmiş olan Mesih, Davut'un soyundan gelen bir kral olacaktı. İblis, bu dünyanın egemeni, Yuhanna 12:31, İsa'nın Tanrı'nın İsrail halkını yaratmadan önce yasanın tekrarı 4:19-20, 32:8-9, Babil Kulesi'nde başından attığı uluslara, iblisin mülkiyetine göz diktiğini anladı. Çoğumuz İsa ve iblis arasındaki sahneyi hatırlıyordur. İblis İsa'yı 3 defa denedi. Matta 4:3-11. İblisin İsa'nın Tanrı'yla ilişkisini bozmak için uyguladığı 3. strateji Tanrı'nın oğluna dünya ülkelerini Matta 4:8-9. Yani İsa'nın geri almak için geldiğini farz ettiği en önemli şeyi sunmaktı. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. Matta 4:8-9. İblisin teklifi Tanrı'nın planının zekice değiştirilmesiydi. Bu plan Tanrı'nın arzuladığı sonucu kendi halkı olmaktan, mirasından mahrum ettiği ulusların geri alınması sonucunu sağlayacaktı. Görev tamamlanmıştı. İsa'nın yapması gereken tek şey Tanrı yerine iblise tapınmaktı. İblisin teklifi, iblisin Tanrı'nın planının İsa'nın ölmesini gerektirdiğini henüz fark etmediğini ortaya çıkarıyor. İsa da ona bir ipucu vermedi. Teklifini reddetme nedenini açıklamadı. Basitçe iblise defolup gitmesini söyledi. Tanrı ona ait olan isteği zaman ve istediği şekilde geri alacaktı. İsa'nın misyonu tüm ulusları yönetmekten ibaret değildi. Bir aileyi yeniden yapılandırmakla ilgiliydi. O aileye sadece İsrail halkı değil, tüm uluslardan insanların dahil olması, günahın bedelinin ödenmesi gerektiği anlamına geliyordu. Başlangıçta planladığı gibi Tanrı'nın egemenliği çocuklarını kapsayacaktı. Çarmıh, insanoğlunu günahtan kurtarmak ve bu yüzden Tanrı'nın planını yürürlüğe koymak için elzemdi. İsa oyuna gelmeyecekti. Fakat vakti gelince iblis oyuna gelecekti. Aden'i deneyimlemek. Çöldeki denenmenin hemen ardından İsa iki şey yaptı. İlk 4 öğrencisini Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna çağırdı ve kötü ruha tutulmuş bir adamı iyileştirdi. Markos 1:16-28, Luka 4:31-5:11. Hem öğrencilerini çağırma hem de iyileştirme bir modelin başlangıcını oluşturarak devam etti. Daha fazla öğrenciyi çağırdığında onlara bütün cinler üzerinde yetki ve her türlü hastalığa, engelliliğe ve sağlık durumuna sahip insanları iyileştirme gücü verdi. Luka 9:1-5. İsa başlangıçta 12 elçiyi, öğrenciyi çağırdı. Bu sayı tesadüfi değildi. İsrail'in 12 oymağını temsil ediyordu. İsa egemenlik planına görünürdeki İsrail halkıyla başladı. Onlar nihayetinde Tanrı'nın payı diğer tüm ulusların üzerinde seçilmiş olanlardı. Yasanın tekrarı 32:8-9. Paulus daha sonraları müjdeyi aynı şekilde yayacaktı. Yahudilerle başlayacak ve ardından Yahudi olmayanlara gidecekti. Romalılar 1:16-17. İsa 12'lerle durmadı. Luka 10'da hastaları iyileştirmeleri ve cinleri kovmaları için 70 kişi daha görevlendirdi. Bu sayı da tesadüfi değildir. O, yaratılış 10'da listelenen ulusların Tanrı'nın Babil Kulesi'ndeki olayda başından attığı ve ilahların hakimiyetine verdiği ulusların sayısıdır. Yasanın tekrarı 4:19-20, 32:8-9. Bazı tercümeler bu ayetlerde 70 yerine 72 ifadesini kullanır. Bunun sebebi eski antlaşmanın antik el yazmalarının yaratılış ondaki ulusların isimlerini 72 sayısına ulaşacak şekilde sunmalarıdır. Her halükarda konu aynıdır. Bu adamların gönderilmesi yaratılış onda anlatılan ulusların sayısına tekabül ediyor. Nasıl ki 12'lerin çağrılması egemenliğin İsrail'e geldiğinin bir işareti ise 70'lerin gönderilmesi de Tanrı'nın egemenliğinin ulusları geri alacağının sinyaliydi. 70'ler geri döndüğünde İsa'nın tepkisi çarpıcıdır. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Luka 10:18. Mesaj etkileyicidir. Tersine çevirme yapım aşamasındaydı. İnsanlar İsa'ya ait olduklarında şeytan artık insanlık üzerinde hiçbir hakka sahip olamayacaktı. İmanlıları suçlamak için Vahiy 12:10 artık Tanrı'yla erişim kuramayacaktı. O davası olmayan bir davacıydı. Gel de beni yakala. Tanrı'nın yaklaşan egemenliği hakkında 3 yıl vaaz verdikten insanlara Tanrı'nın sevgisini gösterip Aden'e ait dünyada yaşamın nasıl olacağını açıkladıktan sonra İsa son için kendi gerçek amacı için hazırlık yapmaya başladı. Yeruşalim'e yapacağı son yolculuktan önce İsa öğrencilerini İsrail'in en kuzey tarafına götürdü. Çarmıha gerilmeye giden yola başlaması gerekiyordu. Doğaüstü güçlere karşı meydan okumak için daha iyi bir yer seçemezdi. İsa öğrencileri Filipus Sezaryesi adında bir yere götürdü. Fakat bu oranın Roman adıydı. Eski antlaşma zamanlarında orası Başan diye anılıyordu. Bu konudan daha önce 9. bölümde bahsetmiştik. Başan, ölüler diyarının geçidi, cehennemin kapıları olarak düşünülüyordu. Filipus Sezaryesi, Yahudilerin görüşüne göre yaratılış 6:1-4'te açıklanan ilahi varlıkların baş kaldırarak yeryüzüne geldikleri yer olan Hermon Dağı'nda yer almaktadır. Özetle, eski antlaşma zamanlarında Başan ve Hermon kötü kozmik güçler için sıfır noktasıydı. İşte bu yerde İsa ünlü sorusunu sordu. Sizce ben kimim? Matta 16:15. Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. 16. ayet. İsa ona onay verdi ve ekledi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. 17-18. ayet. İsa'nın bahsettiği kayanın tanımı yüzyıllarca tartışılmıştır. Bu terimi anlamanın anahtarı bölgenin coğrafyasıdır. Filipus Sezaryesi Başa'nın en kuzeyindeki bölgede konumlanmaktadır. Eski antlaşma zamanlarında bu bölgenin ölüler diyarının geçitlerini kapsadığı düşünülürdü. Filipus Sezaryesi dağın eteklerinde yer almaktadır. Kaya işte o dağdır. Ölüler diyarının kapıları İsa ve öğrencilerinin üzerinde bulundukları tam noktayı işaretlemektedir. İsa karanlık güçlere meydan okuyordu. Düşüşte insanlık Tanrı'yla yaşayabileceği sonsuz yaşamı yitirdi ve onun yerine ölümü ve Tanrı'dan sonsuza kadar ayrı kalmayı aldı. Şeytan ve iblis olarak bilinen ölümün efendisi yılan insanoğlu üzerinde hak talep etti. Her insan ölüler diyarında ona katılacaktı. Ancak Tanrı'nın başka fikirleri vardı. İsa'yı insanoğlunun günahının bedelini ödemesi için gönderme gizli planı ölüler diyarının kapılarına cepheden saldırı olacaktı. Ölümün efendisi ve güçleri Tanrı'nın egemenliğine direnemeyecekti. Esas itibariyle Matta 16'daki o pasajda İsa şeytanın ön kapısına gitti ve talebine meydan okudu. İsa şeytanı kışkırtmak istedi. Peki neden? Çünkü Tanrı'nın gizli planını harekete geçirmek için İsa'nın ölme zamanı gelmişti. Bu sözlü meydan okuma yetmezmiş gibi İsa bir adım daha ileri gitti. Matta, Markos ve Luka İsa'nın hizmetindeki bir sonraki olayın İsa'nın başkalaşımı olduğu konusunda hemfikirdir. Markos 9:2-8 şu şekilde kaydeder. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar. Ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Başkalaşım Hermon Dağı'nda gerçekleşti. İsa, Petrus, Yakup ve Yuhanna'ya gerçek anlamda kim olduğunu, Tanrı'nın beden almış görkemi olduğunu açığa çıkarmak için tam bu noktayı seçti. Şeytan ve karanlık güçleri uyarıyordu. Yeryüzüne bana ait olanı almaya geldim. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Aslına bakılırsa ben buradayım. Sıkıysa bu konuda bir şeyler yapın, diyordu. Başkalaşımın hemen sonrasında İsa'nın Yeruşalim'e yönelmesi ve öğrencilerine orada öleceğini söylemesi tesadüf değildir. Öğrencileri bunu duymak istemediler. Ancak İsa şeytanı ve geri kalan kötü güçleri harekete geçirmek için onları kandırdı. Ondan bir an önce kurtulmak isteyeceklerdi. Ve işte İsa'nın istediği tam olarak buydu. Ölümü her şeyin anahtarıydı. Bu neden önemlidir? İsa'nın hizmeti kasıtlıydı. İsa, Tanrı'nın egemenliğini yeryüzünde canlandırmaktaki rolünü net bir şekilde görüyordu. Böylece geri döndüğü güne, küresel bir Aden'i müjdeleyecek o güne kadar ilerlemesini sürdürecekti. Yaşamlarımız onunki kadar önemli olmayabilir. Fakat her birimizin İsa'nın öğrencileri, elçileri gibi gerçekleştirmemiz gereken bir görevi var. Ona inandığımız şekilde yaşamamız gerekiyor. Tanrı'nın aile meclisine getirilen inanlılar gözlemci olmak için değil, katılımcı olmak için getirildiler. Koloseliler 1:13. İsa'nın hedefleri arasında Aden'in nasıl bir yer olduğunu ve Tanrı ile birlikte yaşamanın nasıl olacağını insanlara göstermek yer alıyordu. Tanrı'nın ailesinde ve Tanrı'nın egemenliğinde hastalık ve fiziksel kusur olmayacaktır. Ayrıca düşman güçler de olmayacaktır. Tanrı'nın nihai krallığı bir bahçeden daha büyük, İsrail'den daha geniştir. Krallık küresel olacaktır. Tüm ulusları dahil edecektir. Ve her şeyin başlangıçtaki Aden'de olduğu gibi cennette, yeryüzünde olacaktır. Görevimiz İsa'yı örnek almaktır. Biz de onun gibi Tanrı'nın suretinde yaratılan kardeşlerimizin beden ve ruhlarıyla ilgilenebilir, onları krala, imana götürüp ona sadık olmak için azimlerini güçlendirebiliriz. Mesih'in adımlarını izleyerek yüreği ezik olanların yaralarını sarmak ve tutsakları serbest bırakmak Yeşaya 61:1 için ille de doğaüstü güçlere sahip olmak gerekmiyor. Ancak bunlar özünde doğaüstü eylemlerdir. Bu eylemler karanlığa karşı dayanıklılık ve stratejik vizyon gerektirir. Hiçbir iyi niyet gösterisi birisinin yüreğini yönlendirmek üzere kutsal ruh tarafından kullanılmakta başarısız olmayacaktır. Müjdenin dile getirilmesi asla neticesiz kalmayacaktır. İsa'nın iyilikseverliği kendi mesajıyla uyumluydu. Hiçbiri bir diğerinin etkisini azaltmadı. Bu, herhangi bir imanlının örnek alabileceği bir modeldir ve krallık vizyonunun iş tanımıdır. Son olarak, zeki şeytanın kısıtlamalara sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda krallık vizyonu ve eylemine karşı savunmasız olduğu bize tekrar hatırlatıldı. İsa hali hazırda Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. 1. Petrus 3:22. Bizler onunla hali hazırda ancak henüz vakti gelmemiş ortak hükümranlarız. Koleseliler 3:1, 2. Timoteus 2:12, Vahiy 2:26, 3:21. Ölüler diyarının kapıları Tanrı'nın yeryüzündeki krallığı olarak kilisenin ilerleyişi ve tamamlanmasına karşı koyamayacaktır. Büyük değişimde katılımda bulunma kararı ise bizimdir.